Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kamu Hürriyetleri Profesör Doktor Münci Kapani 1. Kaset 1. Yüz Yetkin Yayınları Ankara 1993 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu 6. Baskıyı Sunuş. Kamu Hürriyetlerinin 6. baskısı bundan öncekilerde olduğu gibi yeniden gözden geçirilmiş olarak yayınlanıyor. Kitabın kapsamına giren bazı konularda son baskıdan bu yana yer alan yeni gelişmeler göz önünde tutularak gerekli değişiklikler yapıldı. Bazı bölümlerde bu gelişmelerin ışığında yeniden yazıldı. Özellikle uluslararası alanda insan hakları konusunun giderek önem kazanması ve gerçekleşen yeni aşamalar bu konuya daha geniş bir yer ayrılmasını gerektirdi. Gözden geçirme ve güncelleştirme çalışmaları 12 Eylül hareketinden önce tamamlanmış ve kitap baskıya hazır duruma getirilmiş bulunuyordu. Bu bakımdan Türkiye ile ilgili bölümlerde 12 Eylül'den söz edilmemiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki 12 Eylül hareketi yeni anayasal düzen konusunda henüz arayış içindedir ve temelde neler getireceği de şimdilik bilinmemektedir. Dolayısıyla bugünkü aşamada bilimsel açıdan bir değerlendirme yapılması esasen söz konusu olamazdı. Kitabın bundan önceki hemen her yayımında olduğu gibi bu son yayımında da dil konusunda bir yenilenme olduğu görülecektir. Ancak bunun aşırılıktan ve zorlamalardan uzak, ölçülü bir yenilenme olduğu da herhalde gözden kaçmayacaktır. Son yıllarda kullanılmaya başlanan fakat kavramları tam olarak karşılamayan bazı yeni kelimelerin müeyyide karşılığında, yaptırım, tedbir karşılığında, önlem gibi kullanılmasından kaçınılmıştır. Öte yandan yılların eskitemediği hürriyet de gene hürriyet olarak kaldı. Bu konudaki temel görüşümüzü burada bir daha tekrarlayarak belirtelim ki, Türkçenin özdeşmesi akımına karşı çıkmak, eskiye dönüşü savunmak ne kadar yanlışsa, bu akımı akılcı sınırların ötesine zorlayarak yepyeni bir arı dil yaratmaya çalışmak da o kadar yanlıştır. Politikada olduğu gibi, dilde de ırkçılık ve şovenizm iyi bir şey sayılmaz. Dünyada konuşulan belli başlı diller arasında yabancı kelimelerden tümüyle arınmış, tam anlamıyla saf bir dil bulunduğunu sanmıyoruz. Bizim de artık dilimize girmiş, yerleşmiş ve Türkçeleşmiş de olsa her yabancı asıllı kelime mutlaka atılmalıdır. Saplantısından kendimizi kurtarmamız, dilin yapısına uymayan, kulağa hoş gelmeyen, kavramları karşılamayan sentetik kelimeler üretmekten sakınmamız gerekir. Bu ılımlı ve akılcı yaklaşım, hem yenileşmenin tüm topluma benimsetilmesi hem de aşırılıkların uyandırdığı tepkilerin önlenmesi bakımından herhalde en verimli yol olacaktır. Ankara Şubat 1983 Münci Kapani. Birinci baskının ön sözü. Bu kitabın konusu kamu hürriyetlerinin gelişme yönleri ve genel teorisidir. Belirli hürriyetlerin temel hakların teker teker ele alınarak pozitif hukuk alanında incelenmesi ayrı bir kitap konusu teşkil eder. Üzerinde durduğumuz problemler değişik yönleriyle sosyal bilimlerin çeşitli dallarını ilgilendiren problemlerdir. İnsan hak ve hürriyetleri doktrinlerinin doğuşu ve gelişmesi, tarihi perspektif içinde hürriyet anlayışındaki değişmeler, bugünkü farklı anlayış ve yorumlar, hürriyet düzeninin gerçekleşmesi için en elverişli sosyal ve siyasi çevrenin araştırılması, hürriyetlerin dayandığı felsefi temel toplum düzeninde hürriyetlerin sınırlanması, bütün bunlar en geniş anlamıyla dahi hukuk planını taşan ve yerine göre tarih, siyaset felsefesi, sosyoloji ve siyasi bilim disiplinlerini yardıma çağıran konulardır. Hatta birçok yazarlarca sırf bir hukuk tekniği işi olarak telakki edilen iktidarın sınırlandırılması problemi de kanaatimizce kitabın 3. kısmında etraflıca açıklanacağı üzere hukukun yalnız başına çözemeyeceği bir problemdir. Biz konumuzun bu karmaşık ve heterojen bünyesini dikkate alarak eklektik bir metot kullandık. Fakat hiç şüphe yok ki çeşitli görüş açılarından bizim için en önemli olanı gene de özellikle hukuk ve siyasi bilim açılarıdır. Belirtmek istediğimiz önemli bir nokta da şudur. Bu kitap, değindiği konular üzerindeki mevcut bilgileri ve şimdiye kadar açıklanmış bütün fikirleri bir araya toplayan ansiklopedik bir derleme değildir. Çalışmalarımıza her şeyden önce bir sentez çabasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bunda ne dereceye kadar başarı sağlayabildiğimizi takdir okuyucuya aittir. İnceleme alanımızın genişliğini göz önünde tutarak daha çok prensipler ve ana problemler üzerinde durduk. Teferruat meselelerine inmedik. Bununla beraber özel bir önem taşıyan problemler üzerinde geniş açıklamalarda bulunulduğu gibi birçok yan konular üzerinde de gerekli ölçülerde durulmuştur. Zaten bu etüdün değindiği problemler üzerinde bilim verilerine dayanarak getirdiği açıklamalar, yorumlar ve görüşlerle okuyucuyu fikren mutlaka doyurmak gibi bir iddiası yoktur. Asıl ümit ve dileğimiz odur ki, hayli geniş bir inceleme mahsulü olarak ortaya çıkan bu kitap, aydın okuyucunun entelektüel iştahını açarak onu daha genişliğine ve derinliğine araştırmalara yöneltsin. Ankara, Mayıs 1964, Münci Kapani. Giriş. Genel hürriyet kavramı, hürriyetin çok yönlülüğü, hürriyetin monizmi, hürriyet ve eşitlik, terminoloji açıklaması. Kamu hürriyetleri kavramı. 1. Soyut hürriyet kavramının tanımlanmasındaki güçlük, hürriyetin çok yönlülüğü. Hürriyet sorunu çok eski zamanlardan beri insan düşüncesini kurcalayan büyük sorunlardan biridir. Yüzyıllar boyunca insanlığın yetiştirdiği seçkin fikir adamlarının bu konu üzerinde uzun uzadıya durduklarını ve düşündüklerini biliyoruz. Fakat şunu da görüyoruz ki, bu uğurdaki bütün çabalara ve kitaplıklar dolusu ciltlere rağmen, sonunda aklın ve tecrübenin süzgecinden geçerek billurlaşmış, üzerinde anlaşmaya varılmış bir hürriyet kavramı ortaya çıkmış değildir. Bugün aynı soru aynı merakla sorulmakta devam ediyor. Hürriyet nedir? Verilen cevaplarda çeşitliliği biraz daha artırarak çoğalıyor. Montesquieu bu çözümsüzlüğe, daha doğrusu çözüm bolluğuna 18. yüzyılda işaret etmişti. Hiçbir kelime yoktur ki hürriyet kelimesi kadar kendisine değişik anlamlar verilmiş ve düşüncelere çeşitli şekillerde yansımış olsun. Acaba bunun sebebi nedir? Sebebi hiç şüphesiz hürriyetin tek yönlü değil, çok yönlü bir kavram oluşudur. Hürriyet sanki ışığa tutulmuş, ışığı renklere bölen bir prizmadır. Herkes ona bakarak kendi açısından gördüğü rengi veya renkleri tasvir eder. Kimine göre hürriyet her şeyden önce bağımsızlık demektir. Her türlü zorlamadan, kayıtlamadan ve dış baskıdan uzak olarak insanın kendi kaderini kendisinin çizmesi demektir. Kimisinin hürriyetten anladığı onun özellik ve gizlilik ifade eden yönüdür. Kişinin kendi küçük dünyasında başkalarının ve bu arada devletin müdahalesi dışında yaşamasıdır. Kimisi için hürriyet en başta imkan eşitliği ya da sadece eşitliktir. Bütün hürriyet çabası insanlar arasında eşitsizlikleri giderme, ayrıcalıkları yok etme çabasından başka bir şey değildir. Ve nihayet, kimisince hürriyet dinamik bir kavramdır, bir iktidardır. Bütün bu değişik görünüşler, değişik anlayışlar ki bunlara daha başkaları da eklenebilir, hürriyetin çok yönlülüğünün doğal bir sonucudur denilebilir. Soyut bir kavram olarak hürriyet sihirli bir kelimedir. Ancak bu soyut bütün burada onun da belirttiği gibi realite ile karşılaştığı zaman parçalanır, ufalanır ve çeşitli biçimlere bürünür. Sosyal gerçeklik düzeyinde ona bir temel bulmak, bir alan tayin etmek, sınırlarını belirlemek, kullanış yollarını göstermek, kısacası onu yorumlamak gerekir. Zamanımızdaki belli başlı dünya görüşleri arasında hürriyeti açıktan açığa inkar edeni, onu istemeyeni hemen hemen yoktur. Totaliter sistemler bile, özellikle Marksizm, Leninizm, hürriyetten yana olmak iddiasındadırlar. Aşağı yukarı herkes hürriyetten yanadır. Ancak bu kendi yorumlayışına uygun olmak şartıyla. Bırakalım totaliter hürriyet anlayışını bir yana, klasik demokrasi sistemi içinde de yorumlar arasında hayli farklılık olduğu göze çarpar. Gene kavramın sübjektif anlayışlara yer veren çok yönlülüğü yüzündendir ki, bugüne kadar onun bütün yönlerini kavrayan etraflı ve yeterli bir tanımı yapılabilmiş değildir. Abraham Lincoln'un "Dünya hiçbir zaman hürriyet kelimesinin iyi bir tarifine kavuşamamıştır" sözünün bugün de gerçekliğinden ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar yapılmış olan çeşitli tanımlamaları, ki bunların sayısı bir hayli kabarıktır, burada sıralayacak değiliz. Örnek olarak ele alınacak en ünlü bir iki tanımlamanın da doyurucu ve kapsayıcı olmadıkları hemen ortaya çıkar. 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nde yer alan ve sonradan birçok anayasalara geçen, bizim 1924 anayasamız da bu aradadır. Klasik formüle göre, hürriyet başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Acaba gerçekten hürriyet bu mudur? Bir adam düşününüz, sefalet ve yoksulluğun esiridir ve bu yüzden başkalarının yapabildiği, kendisinin de yapmak istediği birçok şeyleri yapamamaktadır. Şimdi sırf başkasına zarar vermeyen şeyleri yapabildiği için, örneğin sokakta aç dolaşmak, vitrinleri içini çekerek seyretmek, geceleyin parklarda yatıp gökteki yıldızları saymak gibi bu adamı hür mü sayacağız? Bu klasik formülün sadece tek yönlü, dar ve olumsuz bir hürriyet anlayışını yansıttığı açıkça görülür. Başka bir ünlü tanıma göre Montesquieu'nun hürriyet kanunların müsaade ettiği her şeyi yapabilmek hakkıdır. Burada da insanın aklına derhal şu soru gelir. Ya kanunlar hiçbir şeye müsaade etmez veya sadece çok az şeye müsaade ederlerse? Montesquieu şüphesiz kanun ve hukuk üstünlüğü olmadıkça bir hürriyet düzeninin kurulamayacağını ifade etmek istemiştir. Kanunun olmadığı yerde hürriyet de olmaz. Fakat kanuna ve hukuka bağlılığın başlı başına hürriyet sağlamak için yeterli olmadığı ve hürriyet kısıcı kanunlardan meydana gelen bir hukuk düzeninin bulunabileceği de bir gerçektir. Örnekleri çoğaltmakta bir yarar görmediğimiz gibi kendimiz bunlara bir yenisini ekleyerek yetersiz tarif denemeleri kataloğunu biraz daha zenginleştirmek niyetinde de değiliz. Şurası muhakkak ki, hürriyet katı bir tarif kalıbına kolayca sığabilen bir kavram değildir. O, Barthelemy'nin dediği gibi, daha çok duyulan, hissedilen bir şeydir. Şu halde, hürriyetin daima eksik ve yetersiz kalmaya mahkum görünen ve sonunda subjektif tercih ve eğilimleri yansıtmaktan öteye gidemeyecek olan genel, sentetik tarifini aramakta ısrar etmemek belki en doğrusu olacaktır. 2. Çeşitli yönleriyle hürriyetin özünde tek oluşu, hürriyetin monizmi. Hürriyeti felsefi açıdan incelemek, onun metafiziğiyle uğraşmak bizim konumuzun dışında kalır. Bu kitabın konusu felsefi alanda soyut hürriyet kavramı değil, fakat siyasi hukuki alanda çoğul olarak somut hürriyetlerdir. Demokratik toplumlarda kişilere tanınan hürriyetler, Jelinek'in artık klasikleşen ve genellikle benimsenen sınıflandırması ile negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları diye üç büyük kategoriye ayrılır. Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hürriyetlerdir. Vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı gibi. Bunlar devlete negatif bir tutum, sadece bir karışmama ve gölge etmeme ödevi yüklerler. Pozitif statü hakları, vatandaşa devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme imkanlarını tanır. Sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik vesaire. Ve bunun karşılığında devlete sosyal alanda belirli ödevler ve fonksiyonlar yükler. Aktif statü hakları ise, siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referandum, seçme ve seçilme yollarıyla vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma yetkisini veren siyasal haklardır. Bu kategorilere sırasıyla koruyucu haklar, isteme hakları ve katılma hakları da denir. Bu üç gruba dahil olan haklar, hürriyetin birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı olan yönlerini oluştururlar. İleride etraflıca göreceğimiz gibi, bunlardan her biri diğerleri ile tamamlanmadıkça hürriyette tam olamaz. Negatif haklar, pozitif statü hakları, sosyal haklar tanınmadığı sürece başlı başına hürriyeti sağlamaya, büyük kitleleri ondan yararlandırmaya yeterli değildir. Sadece pozitif statü haklarının tanınması ise belki geniş ölçüde sosyal güvenliği sağlayabilir, fakat herhalde kişiyi gerçek anlamda hür kılmaz. Öte yandan bu iki kategori hakkında siyasal katılma hakları, aktif statü hakları olmazsa iktidar tarafından her zaman geri alınabilecek bir bağış niteliğinde tamamen desteksiz ve güvencesiz kalır. Kişi hak ve hürriyetlerini siyasal iktidarın sataşmalarına karşı korumanın en etkili yolu Hiç şüphesiz kişiyi iktidarın kuruluşuna katılmaya çağırmak ve onun kullanılışını denetleme imkanlarını kendisine sağlamaktır. Ancak şurası da bir gerçektir ki, siyasal haklar diğer hak ve hürriyetlerle desteklenmedikçe başlı başına büyük bir anlam ifade etmez. Tam bir seçim hürriyeti her şeyden önce düşüncenin açıklanması, haberleşme, basın, toplanma vesaire gibi kamuoyunu oluşturan hürriyetlerin bulunmasına bağlıdır. Görülüyor ki çeşitli yönleriyle hürriyet aslında bir bütündür. Bu bütünü parçalara ayırmak, onu bazen yapılmak istendiği gibi değişik görünüşlerinden sadece birine indirgemek mümkün değildir. Özünde ve cevherinde tek olan hürriyetin bu monizmi onun başlıca niteliğini oluşturur. Şüphesiz yukarıda üç büyük kategori halinde belirtilen hak ve hürriyetler tarihsel gelişim süreci bakımından bir paralellik göstermezler. Bunların jenetik kökleri ve gelişim çizgileri birbirinden farklıdır. Bir kısmı siyasal haklar eski çağlarda ortaya çıkmıştır. Bir kısmı klasik kişi hürriyetleri, yeni zamanların özellikle 18. yüzyılın ürünüdür. Bir kısmı ise sosyal ve ekonomik haklar, çok daha yenidir ve ancak 20. yüzyılın içinde oluşup yerleşmeye başlamıştır. Bununla beraber bu üç kategori birbirinden ayrı ve uzak kaynaklardan fışkırıp sonradan birleşen ırmak kollarına benzetilemez. Gerçekte ırmak tektir. Hürriyet anlayışı ve zaman süreci içinde eskilerden bugüne gittikçe gürleşerek, kavisler çizerek, genişleyerek akıp gelmiştir. 3. Hürriyet ve eşitlik. 1. Kavramların akrabalığı. Çoğu zaman hürriyet kavramı ile birlikte anılan, hatta biraz önce de değindiğimiz gibi bazen onunla eş tutulan bir başka büyük kavram vardır: eşitlik. Aslında hürriyet gibi eşitlik de başlı başına engin ve çok yönlü bir kavramdır. Bu ikisi arasındaki ilişkiler ise siyasal düşünce alanında öteden beri üzerinde en çok durulan, tartışılan ve birbirinden çok farklı görüşlere yol açan konulardan biri olmuştur. Karmaşıklığı ölçüsünde önemi de büyük olan bu konu üzerinde herhalde biraz durmamız ve hiç değilse ilerideki incelemelerimize aydınlık getirecek bazı nirengi noktalarını saptamaya çalışmamız gerekir. Her şeyden önce konuya en az tartışmalı yönünden girmek bakımından şu noktayı belirtebiliriz. Demokrasi idealinin iki temel ilkesi olan hürriyetle eşitlik arasında hiç şüphe yok ki köklü bir bağ, bir diyalektik ilişki bulunmaktadır. Şayet hürriyet sadece bir küçük zümre, bir grup veya bir sınıf için değilse de herkes içinse, ki demokratik ideal bunu öngörür, insanlar arasında bu yönden bir eşitlik sağlanmalıdır. Başka bir deyişle hürriyet herkese eşit olarak tanınmalı ve herkes ondan eşit olarak yararlanabilmelidir. Aksi halde buna tam anlamıyla hürriyet değil, fakat bir zümrenin, bir azınlığın ayrıcalığı demek daha doğru olur. Şurası muhakkak ki eşitliğe doğru bir yöneliş insanlar arasında ayrıcalıkların, adaletsiz farklılıkların ve suni bölünmelerin ortadan kaldırılması ölçüsünde aynı zamanda hürriyete doğru bir yöneliştir. Öte yandan az çok bir hürriyet ortamının bulunduğu yerde insanlar toplumdaki eşitsizliklerin bilincine varmak ve bunların giderilmesini istemekte çok gecikmeyeceklerdir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Şu halde genellikle hürriyet yolunda bir ilerlemenin er veya geç nispi bir eşitliği de peşinden getireceğini, hiç değilse eşitlik isteklerini artıracağını ve bunlara ağırlık vereceğini söyleyebiliriz. Hürriyet ve eşitlik idealleri arasında ayrıca moral ve fikri bakımdan bir bağ bulunduğu da unutulmamalıdır. Gerçekten her ikisi de insana insan olarak değer tanıyan, onun kişiliğine saygı duyan bir görüş ve anlayıştan kaynak alırlar. Bu anlayış insanları dış baskılardan uzak olarak kendi varlıklarını geliştirmekte hür saydığı gibi, onları aralarındaki yaratılış ayrılıkları ve sosyal farklılıklar ne olursa olsun, bu yolda aynı imkanlara sahip kılma bakımından tamamen eşit sayan bir anlayıştır. Ancak şunu da açıkça belirtmek gerekir ki, aralarındaki yakın ilişkiye rağmen hürriyet ve eşitlik birbirinden ayrılmaz kavramlar değildir. Meseleye tarihi ve sosyolojik gerçekler açısından bakıldığında, hürriyetin her zamanda eşitliği beraberinde getirmediği, eşitlik sağlama çabalarının da her zaman hürriyetle yan yana yürümediği veya yürütülemediği görülür. Hayli geniş bir hürriyet düzeninin yürürlükte olduğu bir toplumda Bazen insanlar arasında büyük eşitsizlikler, derin sosyal ve ekonomik farklılıklar bulunabilir. 19. yüzyıl İngiltere'si bu durumun tipik bir örneğidir. Buna karşılık öyle toplum düzenleri vardır ki, orada oldukça büyük ölçüde eşitlik sağlanmıştır. Fakat toplumun üyeleri düşünce ve davranış serbestliklerini kısıtlayan otokratik bir yönetim altındadırlar. Genellikle Marksist-Leninist rejimlerde görüldüğü gibi. Şu halde hürriyetin eşitlik, eşitliğin de hürriyet demek olmadığını ve aralarındaki diyalektik ilişkiye rağmen bunların ayrı kavramlar ve sorunlar olduğunu kabul etmek zorunluluğu vardır. Hatta bu iki ilkenin yalnız birbirinden ayrı olmakla kalmayıp aslında birbiriyle çatışan prensipler olduğu da ileri sürülmüştür. Gerçekten hürriyet ile eşitlik arasında bir çatışmadan söz edilebilir mi? Eğer hürriyet yaşama savaşında herkesin kendi gücünü ve yeteneğini sınırsız olarak kullanabilmesi ve bu arada kuvvetlinin de zayıfı ezebilmesi şeklinde anlaşılacak olursa, böyle bir bağdaşmazlıktan söz etmek mümkündür. Çünkü eşitlik adına kuvvetlinin iktidarına konulacak sınırlama, bir bakıma onun hürriyetine bir müdahale sayılabilir. Fakat hemen söyleyelim ki, bir zamanlar ciddi olarak savunulan ve bir çeşit sosyal darvinizm anlayışını yansıtan bu görüş, bugün artık çağ dışı kalmıştır. Zamanımızda zayıfın da yaşama hakkını sağlamak ve ezilmesini önlemek için kuvvetlinin iktidarını sınırlama yoluna gidilmesi olağan hatta zorunlu sayılmaktadır. 2. Hangisi öncelik taşır? Bununla beraber değişik bir anlamda da olsa bir noktadan ötede hürriyet ile eşitlik arasında çatışma ve uzlaşmazlık meselesi gene de ortaya çıkar. Bugün için bu demokraside eşitlik mi yoksa hürriyet mi ön planda gelir tartışmasının bir yönünü teşkil eder. Bu iki temel ilkeden birine veya diğerine tanınan değer ve öncelik demokrasi anlayışına toplumlara ve kişilere göre şüphesiz ki değişecektir. Genellikle büyük halk kitleleri için eşitliğin hürriyete oranla daha somut, daha kolaylıkla kavranan, daha çekici ve sürükleyici bir kavram olduğu söylenebilir. Demokrasinin büyük teorisyenlerinden biri olan Alexis de Tocqueville bu görüşü kesinlikle ileri sürmüştür. De Tocqueville'e göre demokratik toplumların halkları hürriyet içinde eşitlik isterler. Bunu elde edemedikleri takdirde esaret pahasına da olsa gene eşitliği arzularlar. Acaba gerçekten öyle mi? Bu kesin yargıya duraksamadan katılmak, hele buna evrensel bir geçerlilik tanımak bize pek mümkün görünmüyor. Bununla beraber kısa dönemde elle tutulur sonuçlar sağlama imkanı bakımından eşitlik fikrinin halk kitleleri üzerindeki etkisini kabul etmek gerekir. Öte yandan eşitlik isteğinin toplum yapısının değişmesinde ve